Değerli dinleyenler, konuğumuz Sayın Zoolog Mehmet Çapa ile kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Evet, buraya kadar karıncaların sosyal hayatından, düzenlerinden, organizasyonlarından bahsettik. Ve bunların konuşmamızın başında hatırlarsanız insanlara da örnek olduğunu söylemiştik. Bununla ilgili ek bir güncel bilgi ben size vermek istiyorum. Bir karınca kolonisindeki hayat tarzı ve iş bölümü Amerikan Uzay Araştırmaları Dairesi NASA'yı bile etkilemiş ve bu kuruluş Mars gezegeninde yapacakları araştırmalar için gelişmiş tek bir robot göndermek yerine birçok karınca robot göndermeyi planlıyor. Yani bunlardan mesela bir tanesi tahrip olsa bile ekibin ayakta kalan diğerleri görevlerini tamamlayıp istenilen bilgileri dünyaya ulaştırabilecekler. Şimdi bu güncel açıklamadan sonra uzman karıncaların dünyasından ilginç bir başka örneğe göz atabiliriz. Konuşmamızın başında yine bir ordu örneği vermiştik hatırlarsanız.
Evet.
Bu ordu örneğini biraz genişletelim. Şaşırtıcı derecede büyük ama aynı zamanda da tam bir düzenin hakim olduğu bir karargaha geldiğinizi düşünün. İçeri girmeniz tabii ki çok kolay olmayacaktır. Çünkü kapılarda çok sıkı bir güvenlik taraması var. Ve binada yine çok sıkı denetlenen bir güvenlik sistemiyle korunuyor. Bir şekilde buradan içeri girdiğinizi farz edin. İçeride de çok sistemli ve çok dinamik bir faaliyet dikkatinizi çekecek. Çünkü binlerce asker çok düzenli bir şekilde işlerini yapıyor. Bazıları eğitim yapıyor, arabalar, kamyonlar gidip geliyor, çukurlar kazılıyor. Yani bir karargahta yapılması gereken her iş büyük bir düzen ve disiplin içinde yapılıyor. Burada yapılan her iş için özel olarak tasarlanmış bölümler var. Ve bu bölümler askerlerin çalışmalarına en uygun şekilde dizayn edilmiş. Örneğin binalar yerin altına katlar halinde iniyor ama güneş enerjisine örneğin ihtiyaç duyulan bölümlerde güneşi en geniş açıyla alabilecek şekilde yerleştirilmiş. Sonra sürekli bağlantı içinde olması gereken bölümler de ulaşımın en kolay olacağı şekilde birbirlerine yakın olarak planlanmış. Ya buna benzer örnekleri sayısız olarak çoğaltmamız mümkün. Ama bunu vermemizin sebebi şu. Bir karınca kolonisini, karıncaların yaşadığı bir yeri incelediğimizde gerçekten de bu örnekte verdiğimiz sistemlerin planlı ve düzenli tasarımların hepsini aynı şekilde orada görüyoruz. İnsanların böyle bir sistemi, böyle bir düzeni, düzenli bir orduyu, karargahı ortaya çıkarabilmeleri, meydana getirmeleri çok büyük bir bilgi birikimini kapsıyor. Uzun yıllar süren deneyimler sonucunda elde edilmiş bir bilgi. Oysa karıncaların böyle bir imkanları hiçbir zaman mevcut değil. Onlar doğdukları andan itibaren bunu biliyorlar. Ve şöyle devam edelim. Karıncaların yuvasını inceleyerek bu ordu karargah örneğiyle biraz karşılaştıralım. Şimdi karıncaların yuvaları yerin altına doğru metrelerce iniyor dedik. Ve aşağıda sayısız oda ve tünel birbirine bağlanıyor dedik.
Mehmet Bey, konunun daha detayına inmeden dinleyicilerimizin akıllarında canlandırabilmeleri açısından karınca yuvasını biraz daha tarif edebilir misiniz?
Tabii. Şimdi milyonlarca karıncanın bir arada yaşadığı dev bir koloniyi gözümüzün önünde canlandırmaya çalışalım. Toprağın altında metrelerce yerin altına doğru inen sayısız odacık ve koridordan oluştuğunu zaten programın başında tarif etmiştik. Bu koloninin doğal bir havalandırma sistemi olması gerekiyor. Ana kraliçenin yumurtalarını bıraktığı, olgunlaştırdığı odaların sıcaklıklarının sabit tutulması bile karınca kolonisinde çok önemli bir detaydır ve bu iş için görevlendirilmiş özel karınca toplulukları vardır. Koloninin ana girişinin yanı sıra çok sayıda yan girişler de bulunur. Bu yan girişler ana giriş gibi kapıcı karıncalar tarafından korunur ve kapıcı karıncalar daha önce söylediğimiz gibi tehlike anında düz kafalarıyla bu kapıların girişini kapatarak tehlikelere karşı kendilerini feda ederler. Koloninin diğer sakinleri bu kapıdan girmek istedikleri zaman da kapıcıların kafalarına antenleriyle ya özel bir ritimle dokunurlar ya da özel bir koku salgılayarak kendilerinin o koloniden olduğunu kapıcı karıncaya belirtirler, kendilerini tanıtırlar. Bunun dışında mesela bir karınca kolonisinde depo mezarlıklar bulunur. Yani koloninin içinde yaşayan, dışarı çıkmayan karıncalar öldükleri zaman bu karıncaların cesetleri ve ayrıca topladıkları tahıl tanelerinin tüketemedikleri kabukları, artıkları bu depo mezarlıklarda toplanarak imha edilir. Bunun dışında asker karıncaların bekledikleri özel odalar vardır. En küçük bir tehlike durumunda bile bu muhafız birliği diyebileceğimiz karınca topluluğu hemen harekete geçerek tehlikeye karşı bir önlem alır, tedbir alır ve koloniyi tehlikelere karşı korumaya çalışır. Şimdi bu büyük koloninin karınca yuvasının elbette ki dış etkenlere karşı belli bir yalıtıma sahibi olması gerekir. Örneğin sıcaktan ya da soğuktan, yağmurdan, çamurdan bu gibi şeylerden korunabilmesi için Karıncalar çalı çırpı ya da küçük dal parçacıklarından oluşan özel bir karışımla yuvayı dışarıya karşı yalıtırlar. Özel bir yalıtım sağlarlar. Ve bu yalıtım işçi karıncalar tarafından sürekli denetlenir. Yani hiçbir açığın kalmasına izin verilmez. Yeni doğan yavru bebek karıncaların özel olarak beslenmeleri için hazırlanmış odalar bulunur koloninin daha alt tabakalarında. Burada sırf bu işle görevlendirilmiş özel karınca toplulukları karınlarından şekerli bir sıvı salgılayarak yeni doğan karıncaların beslenmesini üstlenmişlerdir. Bazı karıncaların toplayarak yuvaya getirdikleri böceklerin, sineklerin ya da çekirgelerin ya da besinlerin toplanması için özel ambarlar bulunur karınca yuvalarında. Bütün yiyecek maddeleri bu ambarlarda toplanır. Fakat ambarlarda et ambarı, tahıl ambarı gibi kendi konularına göre ayrılmıştır, bölünmüştür. Mesela karıncaların Kasım ayının hemen başında kuş uykusuna yattıkları bilinir. Ve Mayıs ayında da yeniden uyanarak işe başlarlar. Bu kış mevsimini yani kış uykusunu geçirmek için özel bir kış odası vardır karınca yuvalarında. Ve karıncalar da gayet ilginçtir. Uyandıklarında ilk iş olarak bu odayı temizler. Ve ondan sonra işlerine başlarlar. Bunun dışında merkezi bir ısıtma bölümü sayabiliriz. Kuluçka odası sayabiliriz. Ana kraliçenin yumurtladığı kraliyet odasını sayabiliriz. Ama sonuç olarak birbirinden bağımsız fakat bir karınca kolonisinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmış, böylesine detaylı, böylesine kapsamlı bir yapı, başta da anlattığımız ordu, karargah örneğinde de karşımıza çıkar. Ve şöyle diyebiliriz. Bu tip bir karargah meydana getirmek için gerekli bilgi birikimi insanlarda çok uzun yıllar sonucunda oluşmuştur. Kaldı ki böyle bir karargah yapmak belli bir şuurun, belli bir aklın ürünüdür. Oysa yumurtadan çıktıkları anda her karınca böyle bir görevi üstlenmiş durumdadır ve bunu nasıl yapacağını bilmektedir. Biz buradan şunu anlayabiliriz. Karıncalar bu bilgilerle henüz dünyaya gelmeden tanışmışlardır. Yani karıncalar henüz doğmadan bu bilgiye sahiptirler. Çünkü yaşayarak öğrenilen, sonradan edinilen tecrübeler diyemeyiz bu bilgilere. Karıncalar doğmadan bunları öğrenmişlerdir diyebiliriz. Ve bu bize şu sonucu ulaştırır. Tüm bu bilgiler karıncaların yaratılmalarıyla beraber kendilerini yaratan Yüce Allah tarafından kendilerine ilham edilmiştir. Buradan ulaşabileceğimiz sonuç budur.
Demin bütün yuvayı tarif etmeniz isteğimden sonra gerçekten sizi hayretle dinliyorum. Çünkü bahsettiğiniz her bir bölüm büyük üniversitelerin çok bilinen bölümleriyle ilgili. Yani siz bir havalandırma dediğiniz zaman üniversitelerde havalandırma ve iklimlendirme diye bir bölümden bahsediyoruz.
Evet.
Isıtma, soğutma dediğiniz zaman termodinamik bugün birçok mühendislik fakültesinde ana derslerden birisidir.
Evet.
Ve ayrıca bu bahsettiğiniz yani bunlar beslenme sistemi statik. Yani çünkü o yuvanın dediğiniz gibi eğer yukarıdan aşağı çok derin bir yuvaya kazılarak yapılan bir şeyse tabii mutlaka bunların bir statik hesapları falan vardır. Ve burada daha şu anda henüz aklıma gelmeyen ama sizin anlatırken gerçekten hayrete düştüğüm birçok özellikten bahsettiniz. Elbette şimdi insanların dünyada akıllı varlık olarak insanların anıldığı bu yerde bu kadar çok sistemi aynı anda üstelik yaşamıyla yani bu bir okulda öğrenme gibi bir şey de değil. Uygulamayla kendi hayatları içerisinde yaşadıkları bir sistemden bahsettiniz.
Doğduğu gerçekten, anda
doğduğu andan
bildiklerini
itibaren
farz ediyoruz bu canlıların.
Yani bu çok gerçekten hayret uyandırıcı, gerçekten büyüleyici bir dünyadan bahsettiniz.
Evet, daha ilgincini ben size söyleyeyim. Dünya üzerinde yaklaşık 8800 karınca çeşidi olduğunu söyledik.
Evet.
Bu karınca çeşitlerinin her birinin birbirinden farklı özellikleri var. Yani her karınca yaşadığı yere göre, kendi türüne, büyüklüğüne göre, özelliğine göre farklı yuvalar yapıyor. Farklı kapıcıları var, farklı sosyal hayat tarzları var, farklı özellikleri var. Yani sadece tek bir karınca topluluğunun, tek bir koloninin özelliğini düşündüğümüzde bile, incelediğimizde bile inanılmaz örneklerle karşılaşıyorsak, 8800 değişik karınca çeşidini düşündüğümüzde gerçekten hiç içinden çıkılamayacak bir durumla karşı karşıya kalırız.
Yani bu Allah'ın yönetme sanatının, Allah'ın yaratma sanatının, Allah'ın tasarlama sanatının yani çok üst noktalardaki örneklerden bir tanesi yani.
Evet.
Gerçekten hayran olmamak mümkün değil.
Ben size dilerseniz değişik bir karınca çeşidinden bahsedeyim. Bu da çok ilginç bir örnektir. Atta adı verilen bir karınca türü var. Bu karınca türünün en önemli özelliği yaprak kesici karınca olarak tanınmasıdır. Mesela bir ormanda dikkatle incelediğinizde attaların varlığını çok kolay tespit edebilirsiniz. Bunu şöyle görürsünüz. Koparttıkları yaprak parçalarını başlarının üzerinde yuvalarına doğru taşır bu karıncalar. Yani dikkatli incelediğiniz zaman ormanı sanki hareket ediyormuş gibi, zeminini kıpırdıyormuş gibi zannedersiniz. Çünkü yüz
kendileri
binlerce
gözükmezler, evet, ama değil mi taşıdıkları?
Yüz binlerce karınca başlarının üzerinde kesip koparttıkları yaprak parçalarını büyük bir süratle yuvalarına taşımaya çalışırlar. Peki bu kadar yaprağı bu karıncalar niçin kullanırlar? Şimdi bunu inceleyelim, bunu görelim. Bir kere burada ilginç olan nokta şu: karıncalar bu yaprakları kendileri yemezler. Daha doğrusu yiyemezler. Çünkü vücutlarında bitkilerde bulunan selülozu sindirebilecek enzimler mevcut değildir.
Ne yaparlar peki?
Şunu yaparlar: işçi karıncalar bu yaprak parçalarını çiğneyip bir yığın haline getirirler ve yuvalarının biraz önce bahsettiğimiz yer altındaki özel bir odasında bu çiğnedikleri yığınları saklarlar. Burada ilginç olan nokta şu: bu odalarda yaprakların üzerinde mantar yetiştirir bu karıncalar. Ve bu yolla büyüyen mantarların tomurcuklarından kendileri için gerekli proteini elde ederler. Ama burada şöyle bir nokta daha var. Karıncalar yuvalarından ayrıldıklarında oluşturdukları bu mantar bahçeleri bozulacak ve zararlı mantarlara yenilecektir. Peki bu zararlı mantarlardan nasıl korunabilmektedir karıncalar?
Yani karıncalar, bir benzetme doğruysa, yuvalarının belli bir yerinde bir tarla gibi
kesinlikle
besin
kesinlikle
üretirler.
Evet, ekim dikim diyebiliriz buna. Böyle bir görevi üstlenmişlerdir. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bu attalar bahçelerini nasıl temiz tutabilmektedirler? Yani mantar yetiştirdikleri yerde zararlı mantarların, zehirli mantarların oluşmasını nasıl engellemektedirler? İşte bunun sırrı yaprakları çiğnedikleri zaman kullandıkları tükürükte gizlidir. Karıncaların salgıladıkları tükürük istenmeyen mantarların oluşumunu engelleyecek çok özel bir sıvı içerir. Bu yapılan incelemeler sonucunda anlaşılmıştır ki bu sıvı bir antibiyotik türüdür ve aslında doğru mantarın gelişimini hızlandırıcı bir madde de içermektedir. Yani iki aşamalı burada hayret verici bir nokta var. Karıncaların tükürüklerinde hem zararlı zehirli mantarların oluşumunu engelleyecek bir madde var ve aynı zamanda bu madde karıncaların ihtiyaç duydukları besin kaynağının doğru mantarı yetiştirmelerini de hızlandırıyor. Aynı anda iki özelliğe de sahip. Şimdi şunu düşünelim: bu karınca mantar yetiştirmeyi nasıl öğrenmiş olabilir? Mesela bir gün karıncalardan biri tesadüfen ağzına bir yaprak alıp çiğnemiş. Sonra yine tesadüfen lapa haline gelen bu sıvıyı, bu birikintiyi tamamıyla uygun bir yere kuru bir yaprak zeminin üstüne sermiş. Sonra da yine bir tesadüf sonucu diğer karıncalar buraya mantar parçaları getirip ekmiş. Sonra da buralarda yiyecekleri bir besin yetiştireceğini tahmin mi etmiş olabilirler? Böyle bir bahçeyi kurup temizleme işlemini, gereksiz maddeleri ayıklamayı ve en sonunda yetişen ürünü toplamayı kendileri mi öğrenmiş olabilirler? Bu noktadan sonra da gidip bütün koloniye tek tek bu işlemi yapmayı öğretmiş mi olabilirler? Böyle bir şey düşünmek ne kadar akılcı olabilir? Üstelik neden yiyemeyecekleri halde o kadar yaprağı yuvalarına taşıma zahmetine katlanmış olsunlar ki? Diğer yandan bu karıncalar mantar üretimini sağlamak için yaprakları çiğnerken kullandıkları tükürüğü nasıl oluşturmuş olabilirler? Bu tükürük, biraz önce söylemiştik, hem antibiyotik bir madde içeriyor, zehirli mantarların oluşumunu engelliyor, hem de yiyecekleri mantarların gelişimini hızlandırıyor. Şimdi bir karınca böyle bir maddeyi salgılamayı nereden akıl etmiş olabilir? Akıl etse bile, diyelim, farz edelim ki böyle bir şey yapmayı düşündü, ki imkansızdır bu. Farz edelim ki düşündü. Bunu nasıl gerçekleştirebilir? Vücudunda bunu oluşturacak sistemleri nasıl çalışır hale getirebilir?
Kimyager midir ki?
Evet, bunu yapabilmesi elbette ki imkansızdır. Üstelik de böyle bir bilgiye sahip değildir karınca. Bir kademe daha ileri gidelim. Böyle bir kimya bilgisine sahip olsa bile, ki bu imkansız ama sahip olduğunu farz edelim, nasıl olur da bu bilgiyi hayata geçirip tükürüklerine antibiyotik madde özelliği kazandırabilir bir karınca? Şimdi böylesine mucizevi bir olayı karıncaların nasıl gerçekleştirdiğini düşündüğümüzde insanın karşısına buna benzer daha yüzlerce karmaşık ve yorucu soru çıkar. Yani biz bu soruların sayısını çok fazla şekilde arttırabiliriz.
Evet.
Ve bunların hepsi de cevapsızdır. Yani bir karınca bu antibiyotiği nasıl üretmiştir sorusuna verilebilecek maddesel bir cevap mevcut değildir. Ama tüm bu sorulara tek bir açıklayıcı cevap verirsek onların hepsini birden cevaplamış olabiliriz. Diyebiliriz ki karıncalar yaptıkları bu işi başarabilecek şekilde tasarlanmış ve programlanmışlardır. Böylesine karmaşık davranışlar, böylesine büyük olaylar zaman içinde aşamalarla gelişebilecek basit olaylar değildir. Kapsamlı bir bilginin ve çok üstün bir aklın eseridir. Bu konuda kimsenin şüphesi olmaması lazım. Ve dolayısıyla evrim savunucularının da işte zaman içinde yararlı davranışların seçildiği, işte gerekli organların mutasyonla geliştiği iddiaları bu noktada tamamen mantıksız hale gelmektedir.
Evet, gerçekten. Sayın Mehmet Çapa, size gerçekten çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu bilgilerden dolayı. Hayretle ve büyülenerek dinledim. Özellikle bu yuva yapısıyla beraber aktardığınız bilgileri.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyenler, Sayın Zoolog Mehmet Çapa ile programımızı bitirmeden önce kendisiyle yaptığımız söyleşi hakkında kısa bir özet yapmak istiyorum. Sayın Çapa şimdiye kadar bize karıncalardaki sosyal hayatı, kendi aralarındaki düzeni ve bu düzen içerisinde görev dağılımını ve bu görev dağılımı esnasında çok fedakarca, özellikle de kapıcı karıncada karşılaştığımız fedakarca tavırları anlattı. Ardından bize yuvanın muhteşem yapısı hakkında bilgi verdi. Onun içerisindeki havalandırma sisteminden, girişlerden, hazır odalardan, depo mezarlığından, muhafız birliğine ait odalardan, ambarlardan bahsetti, bir kış odasından bahsetti, merkezi ısıtma sisteminden bahsetti. Bunların her biri bugün üniversitelerimizde eğitim verilmekte olan bölümlere karşılık gelen yapılar esasında. Böylesine kompleks bir sistemin, böylesine birbiri içerisine geçmiş bir sistemin kendi başına tesadüfen oluşmasına ihtimal vermek akılcı bir iş gibi gözükmüyor. Biz de her zaman söylediğimiz gibi, programımızın başında da söylediğimiz gibi, biz bu dünyaya alışkanlıklarımızın gözüyle bakmamalıyız. Bugün Sayın Mehmet Çapa'nın anlatımları sonucunda tahmin ediyorum dinleyicilerimiz de bundan sonra herhangi bir karınca yuvası gördüklerinde mutlaka daha farklı düşünecek ve bütün bu anlattıklarınızı tekrar akıllarından sırayla geçireceklerdir. Bir Yaratılış Gerçeği programının yine sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.